라디오 닥터리. 14.4 Türkiye'nin saatleri, memleket havasıyla sağlıklı, keyifli, güzel bir gün için Radyo Doktoru'nda yine buradayız. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine güzel bir gün yaşayalım beraber. Bize nasıl ulaşırsınız? Hemen hatırlatalım iletişim numaralarımızı. Çift 090-312-463-3419, 463-3421, elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr, sosyal medyadan Radyo Doktoru yazdığınızda bütün mecralardan bize ulaşabilirsiniz. Ve Türkiye'ninSesiRadyosu.com'dan aynı zamanda mobil uygulamamız TRT'nin bütün programlarını takip edebileceğiniz TRT TV uygulamasını mutlaka telefonunuza, tabletinize indirin ve bizi takip etmek için her yolu, her yöntemi kullanmakta çaba gösterin. Çünkü biz sizin için buradayız. Evet, bugün ne konuşacağız? Bugün Hollanda'ya gideceğiz. Yusuf Özkan bize Avrupa'dan sağlık haberlerini, son gelişmeleri aktaracak ve Habertürk gazetesi sağlık muhabiri Neslihan Can canlı yayın konumuz olacak. Sağlık haberciliğini konuşacağız ve elbette sizin de sorularınız, merak ettikleriniz varsa onlara da cevap bulmaya çalışacağız. Merak ettiklerinizi bizimle paylaşın. Belki başınızdan geçenleri ya da bize anlatmak istediklerinizi, uzmanlarımıza sormak istediklerinizi bize her zaman yazar ve arayıp söyleyebilirsiniz. Evet, önce bir Avrupa'yı bir gezelim istedim. Bugün önce Avrupa'ya gidelim. Yusuf Özkan bize Hollanda'dan haberler versin. Avrupa'daki son sağlık haberleri neler? Ardından sohbete devam edelim. Yusuf merhaba.
Merhaba Özgür.
Merhaba, hoş geldin. Selamlar, sevgiler. Nasılsın?
Çok teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir.
Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Son gelişmeleri, son haberleri hemen alalım. Sonra birazdan seni de sohbetimize dahil edeceğiz sevgili Neslihan Can'la beraber.
Tabii Aralık ayı deyince akla ilk olarak AIDS geliyor. Çünkü 1 Aralık Dünya AIDS'le mücadele gününü geride bıraktık. Evet. Ancak şu anda dünyada bir numaralı sağlık sorunlarının başında gelen AIDS'le ilgili ürkütücü rakamlar gelmeye devam ediyor. Her ne kadar gelişmiş ülkelerde AIDS'den ölümlerin önü kesilmeye başlasa da dünyanın birçok yerinde hala büyük sorun. 36.7 milyon, yaklaşık 37 milyon insan HIV, AIDS'e yol açan HIV virüsüne enfekte olmuş durumda ve bunlardan 17 milyonu hiç ilaca ulaşamıyor. Çünkü AIDS'in ilerlemesini ya da öldürücü olmasının önüne geçen ilaçlar artık etkili olmaya başladı ama dünyada birçok insan buna ulaşamıyor. Ciddi bir eşitsizlik var. Bunun iki nedeni, birincisi yoksulluk, ikincisi muhafazakarlık. Çünkü bütün önlemlere rağmen muhafazakarlık kırılmadığı için AIDS hala utanılan ya da saklanmak zorunda olan bir hastalık olarak algılandığı için tedavide çok başarılı olamıyor. Bu nedenle hala dünyadaki AIDS mikrobuna sahip kadınlar 50 yaşına varmadan yaşamını yitiriyor. Yine Güney Afrika'da her hafta 800'den fazla kız çocuğu HIV virüsüne yakalanıyor. İşte uzmanlar bir taraftan ilacın yaygınlaştırılmasını, herkese ulaşmasını sağlamaya çalışırken bir taraftan da hastalığın artık tabu olmaktan çıkarılıp üzerinde konuşulabilir, insanları bundan çekinmeden bildirip tedavi olanaklarından yararlanması konusunda, çaba harcanması konusunda çalışmalar yapılmasında
burada hemen araya girelim. Buraya bir kere daha söyletelim bunu. Ne yapmamız lazım bununla ilgili? Biz geçen hafta konuğumuzdan öğrendik bunların detaylarını ama bir kere daha hatırlatalım yeri gelmişken.
Aslında bizdeki yöntemde hastayı asla hani isim soyad olarak vermiyoruz. Kodlar kullanılıyor. Hı hı. Kodlar kullanıldığı için de hani hastanın kimliği ortaya çıkmıyor. Bizim yöntemimiz o. Ama bir şekilde diyoruz ki hani enfeksiyon hastalıklarına müracaat edin, kan testiniz yapılsın ve tabii ki güvenli cinsel ilişki diyoruz. Mutlaka
korunma yöntemleri.
Çünkü dünyada artık hani disposable dediğimiz tek kullanımlık tıbbi malzemeler o kadar arttı ki eskisi gibi kan yoluyla bulaşma eskiye oranla çok azaldı. Şu anda daha çok risk altında olduğumuz konu cinsel ilişki. O da lütfen tek eşlilik ve mümkün olduğunca demeyelim. Korunun diyelim, prezervatif kullanın diyelim.
Evet, seni dinliyoruz Yusuf, devam edelim.
Yani AIDS'le ilgili maalesef çok da iç içe haberler veremiyoruz. Ancak hayatın diğer alanlarıyla ilgili yine sağlıkla sağlık konusunda önemli gelişmeler var. Bunlardan birisi yeni bir uygulama. Belçika'da Flaman hükümeti oluşturan partilerin ortak imzasıyla hayata geçiyor. Artık normal hayattaki acil yardım bir müdahale kurslarının içerisine psikolojik müdahale kursu da dahil edilecek. Yani çalışanlar, öğrenciler, işte hayatının her alanındaki insanlara psikolojik sorunları anlamlı ve buna müdahale edebilmek için ilk yardım kursu verilecek. Özellikle iş yerleri açısından oldukça önem taşıyor. Hollanda'da başlamıştı bu uygulama. Çalışanlar açısından oldukça verimli olduğu yönünde raporlar geliyor. Sınıf arkadaşının ya da çalışma arkadaşının psikolojik durumunu görüp ona yardım edebilme, onun durumunu algılayabilme ve iş yerinde ya da okuldaki ya da hayatın herhangi bir alanındaki huzurun sağlanması açısından önemli olduğu.
Tabii kriz yönetimi çünkü.
Şimdi doğru mu anladım? Örnek veriyorum. Ben bu ilk yardım eğitimini aldım, psikolojik ilk yardım eğitimini. İşte Ebru'da bir şey fark ettim. Ben müdahale ediyorum değil mi Ebru'ya ilk yardım olarak?
Evet. Burada senin müdahalen işte oldukça önemli. Onu tanımlamak ve ona gerekli yardımda bulunabilmek ya da çünkü Ebru daha net şeyler söyleyecektir. Genelde bu tür sorunları yaşayan insanlar sorunun farkında değil ya da bunu konuşmak istemeyen kişiler olarak bir hipotez çiziyor. İşte bunu kırmak açısından da ikinci bir kişinin yani yanındaki yani senin müdahalen o anlamda daha hayat kurtarıcı, daha hayati bir önem taşıyor.
Tabii aslında bu şiddeti önleyici bir şey. Yani evet. Eğer bu anlamda bilginiz, donanımınız olursa konuşmalar, sohbetler ya da diyaloglar daha iletişime açık hale gelecek ve sözlü olarak bir takım şeyler çok daha rahat çözülebilecek ya da karşındakinin hani bir kriz anında olduğunu, söylemini ona bağlayabilirsin, başka sıkıntısını görebilirsin ve daha yumuşak gidecektir diye düşünüyorum. Yani şiddeti önleyici bir şey aynı
çözümü
zamanda.
Çözümü de hızlandıracaktır.
Tabii tüm ülkelerde olsa ve her yerde olsa bence. Barışı arttırıcı bir şey çünkü iletişimi kolaylaştırıcı bir şey.
Güzelmiş. Biz de istiyoruz bundan. Sadece Flaman'da biz de istiyoruz.
Çıkış noktası da o Ebru. Yani iş yerlerinde ya da toplumda daha fazla anlayış ve barışı sağlamak için böyle bir şeyin çok gerekli olduğundan yola çıkarak bu proje geliştirilmiş. Umarım dediğim gibi Türkiye'de çıkar. Son bir başlıkta kanserle ilgili çok fazla başlığımız var gerçi ama zamanı dikkate alarak ben bununla şimdilik sınırlayayım diyorum. Kanserle ilgili 1960'tan 2015 yılına kadar Avrupa'daki kanser vakaları üzerinde bir çalışma yapılmış. Birçok ülkenin ortak çalışması bu Avrupa Birliği bünyesinde ve son yıllarda kanserli hastaların yaşam kalitesinin oldukça iyi durumda olduğu giderek arttığı sonucu ortaya çıkmış. Özellikle bazı kanser türlerinde yaşam oranı %80-90'lara kadar çıkmış vaziyette. En ölümcül kanserler yine pankreas kanseri başta olmak üzere özellikle kadınlardaki kanser vakalarının öldürücü olduğu belirtiliyor. Erkekler biraz daha şanslı bu konuda ama giderek tıbbi gelişmeler ve yaşam standartlarının artmasıyla birlikte kanserin de artık korkutucu ve öldürücü bir hastalık olmaktan yavaş yavaş çıktığı vurgulanıyor. Bu da güzel bir haber.
Evet, çok güzel. Haberler, bize ne güzel haberler veriyorsun bir sağlık habercisi olarak. Biz de çok ama çok seviniyoruz, çok gurur duyuyoruz senin gibi sağlık habercileri ve sağlık haberleriyle uğraşanlara. Bir sağlık programı yapan bir program olarak. Şimdi senin hatta kalmanı isteyeceğim çünkü sana da söyleyeceklerim, soracaklarımız var. Habertürk Gazetesi sağlık muhabiri Neslihan Can canlı yayın konuğumuz. Güzel oldu. Hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk. Aranızda olmak çok keyifli.
Çok teşekkür ederiz. Sefalar getirdiniz, enerji getirdiniz bize.
Ne mutlu.
Çok böyle enerji tabii görmüyorsunuz. Ben anlatayım, betimleyeyim. Böyle hani derler ya ateş gibi, demir gibi böyle canlı cevval bir muhabirden bahsediyorum. Bir o kadar da güzel tabii. Onu da söylemeden geçemeyeceğim.
Çok teşekkür ederim.
Sağlık haberciliği ile ilgili önce niye sağlık haberciliği, niye bir sağlık muhabiri, sağlık haberi muhabirliği tercih ettiğini önce onunla soralım. Sonra da sağlık haberciliği ile ilgili neler var onları konuşalım.
Kuşkusuz gazeteciliğin her alanı çok keyifli ama sağlık haberciliğinde birazcık daha daha hızlı geri dönüşler alabiliyorsunuz. Örneğin haberiniz gazetede çıktığında ertesi gün masa telefonunuz mutlaka çalıyor. Çünkü herkes kendinden bir şeyler bulabiliyor. Yani bahsettiğiniz başlığa taşıdığınız hastalık bir bireyde olabiliyor, onun yakınında olabiliyor. Bu nedenle size ulaşıp işte ekstra bilgi isteyenler, belki zaman zaman hangi hastanelere gidelim bu tarz önerilerle de bulunanlar oluyor. Kuşkusuz dediğim gibi her alanda çalışmak çok keyifli ama bu geri dönüş benim için sağlık alanını biraz daha cazip kılmıştı. Aslında bir bakıma sağlık alanında şöyle bir şey var. Sıcak gelişme çok fazla verme şansınız yok. Yani sürekli mutlaka ilk defa uygulanan operasyonlar oluyor, yeni ameliyatlar oluyor, onları gündeme getiriyoruz, taşıyoruz ama sağlık haberciliğini daha çok işte doğru bilgiler verme, bilgilendirme, bir anlamda belki koruyucu hekimlik anlamında bir destek sağlıyor olarak, evet, gösterebiliriz kendimizi.
Bir taraftan yani, riski de var. Yanlış haber verdiğimiz zaman
tabii.
Başka problemlere de sebep olabileceğiniz, evet, kadar da ciddi bir konu.
Çok hassas bir şekilde yaklaşmamız
bence
gerekiyor.
Bence en fazla olan.
Çok yüksek.
Değil mi alan?
Evet. Çok,
şimdi biz de aynı şeyleri yaşıyoruz burada. Aktarırken bile en ufak bir hata yapmamak için gayret ediyoruz ki. Çünkü ufacık bir yanlış bilgilendirme belki bir dinleyenin, bir canın yanlış bir şey yapmasına sebep olabilir. Evet. Bunun sorumluluğu çok büyük.
Gerçekten çok araştırmak ve yazdıklarımızı sürekli sorgulamak, yayına vermeden önce defalarca okumak. Burada sağlık editörlüğü kavramı da aslında devreye giriyor. Ne yazık ki bizim öyle bir problemimiz var. Çok fazla sağlık editörü yok ülkemizde. Hı hı. Sağlık haberciliğini belki çok fazla, dediğim gibi, sıcak gelişme olmadığı için hep aynı şeyler tekrarlanıyor mantığıyla bir editörlük kavramı oluşturulmuyor ama mutlaka yapılması gereken bir şey olduğunu, daha çok sorgulanması gerektiğini, sağlık haberlerinin daha ciddi süzgeçlerden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Peki ne kadar yetkin olmak lazım? Yani verilen haberin içeriğini ne kadar güvenerek aktarabiliyor olmak lazım? Bununla ilgili bir eğitim alması gerekir mi sağlık muhabirlerinin?
Ne yazık ki iletişim fakülteleri, gazetecilik bölümlerinde seçmeli ders olarak sağlık muhabirliği dersleri veriliyor. Hı-hı. Ama oradan mezun olan öğrencilerin ne kadarı bu alanda devam ediyor, o ciddi bir soru işareti. Aslına bakarsanız işe başladıktan sonra hangi alanda boşluk varsa sizi oraya yönlendiriyorlar.
Şartlar neyi gerektiriyorsa,
ona doğru yöneliyoruz.
Ben o zaman hemen Yusuf'a da sormak istiyorum. Evet. Uzun yıllar sağlık haberciliği yapan, muhabirliği yapan birisi olarak. Onun da eminim söyleyecekleri vardır. Acaba sen nasıl görüyorsun sağlık muhabirliğini, sağlık haberciliğini? Bununla ilgili var mıdır ilginç anıların, yaşadıkların, bizimle paylaşmak istediklerin Yusuf?
Vallahi aslında çok önemli bir alan bu. Yani üzerinde çok durulması gereken bir alan ama ne yazık ki medyada çok da fazla, son yıllarda gerçi biraz daha gelişme oldu ama öncelikle önceki yıllarda daha kötüydü. Hiç üzerinde durulmayan, çok da ciddi alınmayan bir alanda aslında halkın bilgilenmesi açısından, medyanın temel işlevi açısından oldukça önemli bir konu. Eskiden sadece hastane muhabirliği vardı, hastane haberleri girerdi filan. Ama son yıllarda eğitici olmaya başladı. Ve bu anlamda muhabirin donanımı ve görevi oldukça önemli. Benim sağlık muhabirliği çok isteyerek oldu. Çünkü ilginçtir, benim yani geçmişte bütün kız arkadaşlarım tıp fakültesi öğrencisi, sonrası da hekimdi. Ve onlar sayesinde ben bu mesleğin biraz içerisindeydim. Hatta öğrencilik yıllarımızda işte kız arkadaşım ders çalışırken, anatomi ders çalışırken ben onlara gönüllü böyle kadavralık falan yapardım. İşte kemikleri benim zevkimden yaparlardı.
Fedakar mısın bayağı?
Tabii ben çekirdekten yetiştim.
Alaylısın sen, anlaşıldı.
Bu anlamda çok büyük sıkıntılar var. Yani halka ulaşma konusunda. Ondan sonrasında ciddi anlamda ben Dünya Sağlık Örgütü'nün işte geçenler konuşmuştuk. AIDS konusundaki dünyadaki ilk belki de 15 gazeteciden birisiyim. Ben işte Cenevre'de bize kursa falan götürdüler. O tür şeylerin ufkumu muazzam bir şekilde genişlettiğini gördüm. Ve bunu da yansıtırken tabii o zamanlar çalıştığım gazetenin de bunda çok büyük etkisi vardı. Çünkü bu konulara duyarlıydı bir gazeteydi, Cumhuriyet Gazetesi. Ve çok güzel işler yaptığımı inanıyorum ben halkın bilgilendirmesi konusunda. Ve gerçekten çok önemli bir alan. Keşke bütün medyada bu konuda, demin Nesli arkadaşım da söylediği gibi, yani sağlık editörlüğü daha ciddi bir şekilde ele alınıp daha yaygın bir şekilde bütün kurumlar bunun üzerine eğilebilse. Çünkü ciddi anlamda halkın en fazla ihtiyaç duyduğu bilgilendirme konusundaki alanlardan birisi bu.
Çok teşekkür ediyoruz. Hattan ayrılma çünkü daha bize vereceğin haberler var. Onları da alacağız senden. Biz Neslihan'la biraz daha sohbet edelim.
Haberleri nereden buluyor Yusuf?
Yusuf sen bu haberleri nereden buluyorsun?
Ya hayatınız haber olunca bir de geçmişteki alanlarından birisi benim sağlık olunca ister istemez sürekli takip ediyorum. Bir de sağlık muhabirleri mutlaka bilirler. Yani hekimler kadar olmasa işte bir takım yayınlar vardı. İşte Ebru
zaten bu cevabı bekliyordum.
Mesela Lancet benim hiç vazgeçemediğim yıllardır sağlık muhabirliği yapmasam da takip ettiğim saygın tıp dergilerinden birisi.
Harikasın.
Buna benzer her ülkenin benzer yayınları var. Ben onları mutlaka haftalık, ya günlük olmasa da haftalık, aylık mutlaka takip ediyorum. Ve oldukça birbirinden ilginç konular, haberler yer alıyor. Bunları da sizlerle paylaşıyorum işte zaman zaman.
Çok çok mutlu oluyoruz. Hem de çok ilgimizi çekiyor ve çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz bile faydalanıyoruz. Bizim bile ilgimizi çekiyor
çok
burada.
Çok keyifli haberler. Çok keyifli bir de.
Kısa bir şey eklememi izlerseniz. Ya bu anlamda Avrupa medyası bizden biraz daha farklı. Onlar işin biraz daha ciddiyetinde ve ayrı sağlık dergileri dışında televizyonlarda, gazetelerde, medyanın her alanında sağlıkla ilgili çok ciddi sayfalar, haberler ve editörlük oturmuş vaziyette. Bu anlamda Batılılar bizden biraz daha şanslı sanıyorum Özgür.
Evet doğru söylüyorsun. Bizim bu konuda daha ciddi çalışmalar yapmamız ya da bununla ilgili altyapıyı güçlendirmemiz lazım o ortada. Peki biz daha mı popüler sağlık haberlerini seviyoruz? Çok ciddileri değil de sanki onlar daha hoşumuza gidip ilgileniyoruz gibi geliyor.
Evet. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ya da benzer ülkelerde hani biraz daha ticaretin ön planda olduğu, medyanın toplumu bilgilendirmeden öteye daha çok ticari bir kurum gibi çalıştığı ülkelerde ne yazık ki öyle. Çünkü bize öğretilen iletişim fakültelerinde ya da gazeteciliğin temel şeyinde halkın haber alma hakkı, haber alma özgürlüğü ya da halkın bilgilendirmesi gibi idealist şeylerin dışında artık bu iş biraz ne yazık ki ticari olarak bakılıyor ve gazete patronu ya da yöneticisi o haberin okunurluğu ya da ne kadar ses getireceğine bakıyor. Dolayısıyla yani halkın bilgilendirmesi biraz daha geri planda kalıyor. O nedenle ister istemez sansasyonel haberlerle daha çok ilgi çekiyor.
Evet, Neslihan'a da soralım. Acaba doğru mu?
Bizde de
böyle mi? Yani daha popüler yani haberler popüler daha mı çok okunuyor? Daha mı ilgi gösteriyorlar?
Şöyle tabii ki yani başlıkta ne kadar cezbedici bir başlık ortaya sunarsanız o çok daha okunuyor. Ki bu da ne yazık ki reyting kaygısıyla yapılıyor. Örneğin işte mucize gıda haberleri, mucize tedavi haberleri. Yani haberin alt metninde bu olmasa bile insanlar başlıkta onu gördüğü zaman en çok onu tıklıyorlar, onu
evet,
okuyorlar. Bir anlamda da buna çok dikkat etmek lazım. Sağlık habercilerinin umut taciri gibi yayın yapmaması gerçekten çok önemli. Evet. Çok okunayım kaygısıyla yapıyorsanız bu işe insanlara gerçekten zarar verebilirsiniz. Çok hassas bir nokta olduğunu düşünüyorum.
Gördüm mucize diye sunulan şey hep o dikkatimi çekmiştir. Okuyorsun yıllardır bildiğin. Hani yeni bir buluş değil, yeni bir şey değil.
Ceviz, mucize.
Evet yani hani her zaman hayatımızda olan bildiğimiz, bütün hekimlerin bildiği. Çok hani sıradan dediğimiz hatta çok gündelik bir bilgi. Çok yeni çıkmış bir buluş gibi, yeni bir tedavi yöntemi gibi sunulabiliyor. Bu bilgilerin doğruluğunu hani böyle bir şey duydunuz ya da yazacaksınız. Doğruluğunu nasıl kontrol ediyorsunuz?
Kuşkusuz temelde bu muhabirin sorumluluğu. Yani yazdığı haberin doğruluğundan kendisi sorumlu. Bu yüzden kaynağına güvenmesi çok önemli. Burada da en çok dikkat edilmesi gereken şey konunun içeriğini mutlaka o bilgiyi uzmanından almak zorundayız.
Ya bir doktoru arayıp sorduğunuz oluyor mu? Ya da bununla ilgili bir derneği, bir vakfı ya da benzer bir yetkili bir kurumu?
Tabii. Yani gördüğümüzü mutlaka hatta birden fazla doktordan mutlaka görüş alıyoruz. Dediğim gibi yani o konu hangi alanı ilgilendiriyorsa burada branşlaşma çok önemli çünkü. Hani hekimler kendi branşlarının dışında da sorulara yanıt vermemeli. Ben bu konuda biraz hassas habercilik yapmaya çalışıyorum. En doğru cevabı dediğim gibi alanında uzman hekimlerden doğruluğunu teyit edebiliyoruz.
Mutlaka. Bir de şey var, sağlık alanında her zaman haber olmak zorunda değil. Hani o kadar azdır ki teknoloji belli bir yere gelmiş, tıp belli bir yere gelmiş. Haber niteliği taşıyan bilgi hekim gözüyle ben her gün çıkaramazsınız.
Her gün yani sizler, icat edilmiyor çünkü.
Tabii evet. Sizler daha çok işin içindesiniz. Bu daha çok hani sağlık muhabirliği bilgilendirmek, sağlıklı yaşamak, işte koruyucu hekimlik adına neler yapmalıyız, belki sağlık kontrollerimizin sıklığı, belki taramalar değil mi? Bu konularda farkındalık yaratmak için olmalı diye düşünüyorum. Biz de mesela her programımızda değil mi hani sağlıklı yaşam adına mutlaka birkaç cümle söylüyoruz.
Evet.
Medyada da aslında yazılı basında da bunu görmek istiyoruz galiba değil mi?
Muhtemelen.
Gelmeden şöyle bir baktım. Habertürk Ankara'da çarşamba günleri sağlık sayfamız çıkıyor. 3 yıldır sürdürüyoruz. 3 yılda 100'ü aşkın hekim ağırlamışız bu sayfada. Ve hepsinin farklı branşlardan hekimlerimizin ortak bir noktada buluşmuş. Demişler ki her hastalığın şifası, hani biz mucize arıyoruz, şifa arıyoruz ya, hepsinin cevabı aynı. Dengeli ve sağlıklı beslenme ile hareketli yaşam.
Bizim her zaman söylediğimiz gibi.
Tüm ipucunu vermiş aslında. Bu yüzden öyle yani çok ekstra mucize ürünler peşinde koşmanın anlamı olmadığını defalarca yinelemişler. Biz bunu sürekli yazıyoruz, yazmaya da devam ediyoruz. Çünkü bir kişi bile bu bilgiden faydalanır. Yaşam şeklini ona göre değiştirirse.
Deniz yıldızı gibi. Bir tanesini bile kurtarsak çok büyük kar. Test deyince NIP testiyle ilgili bir haber var. Hemen onu da soralım Yusuf'a. Yusuf bugün bizimle uzun süre kaldı. Seni de yorduk Yusuf.
Rica ederim, çok keyif alıyorum. En azından Türkiye'deki gelişmeleri daha yakından dinleme olanağı buluyorum ben de. Çok teşekkür ederim ben. Evet, bu özellikle Down sendromu konusunda son yıllarda yoğun çalışmalar vardı, kampanyalar vardı. Belçika ve Hollanda'da son yıllarda Down sendromlu çocuk sayısında ciddi anlamda düşüş yaşanıyor. Bunun çok değişik nedenleri olabileceği belirtiliyor ama ilk akla gelenlerden birisi NIP testi. Hamile annenin kromozomlarındaki olumsuzlukları çok basit bir şekilde ortaya çıkarabilen bir test bu ve bu test sayesinde çocukların doğacak çocuğun ya da anne karnındaki çocuğun kanında herhangi bir olumsuzluk var mı ya da sağlığa ilgili bir olumsuzluk var mı, bunlar kolay bir şekilde tespit edilebiliyor ve buna yönelik önlemler alınabiliyor. İşte bu nedenle son yıllarda Down sendromlu çocukların sayısında ciddi anlamda düşüş yaşanıyor. Yani hekimlere göre en önemli nedenlerden birisi bu test. Çünkü yapılması, uygulanması çok kolay ve basit bir test olduğu için bütün ülke genelinde, her iki ülkede de yaygınlaşmış vaziyette bütün hamilelere uygulanıyor. Bu nedenle de ciddi olumlu sonuçlar alındığı belirtiliyor Özgür.
Çok teşekkür ederiz. Biz burada son zamanlarda uzun yıllardır görmediğimiz bir hava kirliliği yaşıyoruz. Hatta uzmanlar diyor ki bu hava kirliliğinin karşılığı herkes günde 1,5 sigara içiyormuş kadar zehir teneffüs ediyor diyorlar. Peki şu an sizin orada da öyle mi? Hava kirliliği ilgili bir problem var mı, yoksa sadece bizim buraya has bir durum mu? Genel bir kirlilik mi yani?
Yani genel kirlilik var ama benim gördüğüm işte yakın zaman öncesinde Türkiye'de daha kış başlamadan çok ciddi, gerçek anlamda çok ciddi, özellikle kömür kullanımından dolayı bazı kentlerde, ki ben Ispartalıyım, orada geçenler medyada da çıktı. Dünyada, Avrupa'daki havası kirli 10 kentten birisiymiş. Ciddi anlamda nefes alamıyorsunuz. Buralarda o kadar kirli değil. Ama yine de 170 göğüs hastalıkları uzmanı Hollanda'da hükümete bir mektup gönderdiler. Aslında bir ultimatum gönderdiler. Sert bir dille kaleme alındı. Ve her şeye rağmen havanın kirli olduğunu belirtiyorlar. Tabii yani Türkiye ile karşılaştırınca gerçekten o kadar kirlilik yok ama hekimlere göre bu buradaki kirlilik bile insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eder boyutta. Çünkü kalp ve akciğer rahatsızlıklarının temelinde kirli hava var ve her yıl binlerce kişinin hayatına mal oluyor diyor hekimler. Bu nedenle de hükümete ivedilikle buna çözüm bulması konusunda önerilerde bulunuyorlar. Özellikle yaşlı insanların sağlığı açısından çok ciddi tehdit oluşturduğunu belirtiyorlar. Kirli havanın ve yıllık 5-6 bin civarında kişinin akciğer kanserine yakalandığı, bu nedenle hayatını kaybettiğini belirtiyorlar. Ve ciddi havanın temiz tutulması konusunda ciddi önlemler alınmasını vurguluyorlar. Sadece Hollanda'nın, Belçika'nın değil, aslında bütün dünyanın genel sorunu ki evet. Önceki gün Paris'te yapılan bir zirve vardı. Onda da yine Paris İklim Sözleşmesi devamı olarak bütün dünya ülkelerinin artık bu işe bir el atması ve
gerektiğini söylediler. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, selamlar. Ağzına sağlık. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle.
Kolay gelsin. İyi yayınlar.
Sağ olasın. Hoşça kal. Evet, biz Neslihan'a tekrar soralım. Acaba sorumluluğunuzla ilgili olarak ne düşünüyorsun bu konuda? Az önce konuştuğumuz gibi. Konunun sorumluluğuyla ilgili.
Ya şimdi yeni yıla gireceğiz örneğin. Hep önce sağlık diliyoruz. Her zaman önce sağlığım yerinde olsun diyoruz. Hı-hı. Sonra diğer dilekleri tabii, evet. Her zaman. Sağlık bizim için bu kadar önemliyken ve sağlık muhabirleri de bir anlamda doktorla halk arasında aracıyken gerçekten çok hassas, çok dikkatli olması gerekiyor. Yani bu anlamda biraz da sağlık okuryazarlığına dikkat çekmek istiyorum ben. Bu çok, hı-hı, önemli. Biz bunları anlatıyoruz ama okurun da sağlık haberlerini nasıl takip etmesi gerektiğini bir anlamda bilmesi gerekiyor. Belki
bilinçli olması
tabii,
gerekiyor.
Tabii bilinçli olması gerekiyor. Belki ilkokul, ortaokul kitaplarında detaylı bir şekilde işte haberler nasıl değerlendirilmeli, bunun bilgisi verilirse bizim de emeğimiz amacına çok daha güzel ulaşacaktır diye düşünüyorum.
Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Çok önemli çünkü. Peki bazen kendini böyle doktor gibi hissettiğin oluyor mu? Çok içinde ya. Bulunmaktan dolayı ya da bir şey görünce bunun sebebi bu deyip arkadaşlarına...
Oluyor tabii.
Bizde de oluyor da o yüzden sonra.
Reçete yazıyor musun diye soranlar oluyor.
Bizde de oluyor da o yüzden yani. Evet. Onun için sordum.
Yani birinin ufak bir rahatsızlığı olsun. Oturduğun binada da geçerli. Hatta gazetemizin içinde bile geçerli. Bir doktora gitmeden önce bana gelip bir bakar mısın, ciddi bir şey mi olabilir mi diye soruyorlar. Diye.
Bir taraftan da böyle eğlenceli tarafları da var tabii.
Eğlenceli ama yani vereceğimiz cevabı da bekliyorlar. Biraz da riskli olabiliyor
tabii,
bizim
tabii,
için.
Tabii. Şakasını yapıyoruz tabii ki burada. Peki sağlık muhabirliği ile ilgili olarak meraklı olanlara söylemek istediğim bir şey var mı? İletişim Fakültesi okumak isteyen ya da bununla, evet, ilgili hayali, evet, olan ya da şu an böyle bir meslek yapmak isteyenlere ne söylemek istersin?
Gazetecilik başlı başına çok keyifli ve eğlenceli bir meslek. Sağlık muhabirliğini de ben çok severek yapıyorum. Herkes aynı şekilde yapabilir mi bilmiyorum ama mutlaka isteyenlere tavsiye ederim. Genelde şöyle bir algı vardır. Sağlık muhabirleri kadın ağırlıklıdır. Yani öyle de düşünmesinler. Çok başarılı erkek muhabirlerimiz de var. Yani İletişim Fakültesi şu an okuyanlara tavsiyem, özellikle ilk sınıflardalarsa kendilerine o rotayı çizsinler. Sağlık habercisi olmak istiyorum diyorlarsa şimdiden okumaya başlasınlar. Çünkü mesleğe atıldığınızda çok fazla öğrenmek için zamanınız olmayacak. O yüzden kendinize bir ne istediğinizi belirler ve o doğrultuda ilerlerseniz, özellikle kendinize güzel kaynaklar seçip, yani kaliteli olduğunu düşündüğünüz yayınlar okursanız, sağlık haberlerini detaylı bir şekilde takip etmeye çalışırsanız sizlere avantaj sağlayacaktır. Ben mesleğimize, özellikle Ankara piyasasına yeni sağlık muhabirleri katılsın çok isterim. Sağlık Muhabirleri Derneğimiz var. Bir çatı altında toplandık. Bu çatı daha da genişlesin, daha fazla insanı içinde barındırsın çok isterim. Bekliyoruz diyelim arkadaşlarımızı.
Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Bizi kırmadın, buraya geldin. Sorularımıza cevap verdin. Samimiyetle içindekileri de bizimle paylaştığın, hı-hı, için çok mutlu olduk.
Çok
başarılar diliyoruz.
Ederim.
Biz takip etmeye devam edeceğiz.
Teşekkür ederim. Ben de sizlere hoşçakalın.
Evet. Habertürk Gazetesi Sağlık Muhabiri Neslihan Can Canlı'nın konuğumuzdu. Güzel bir şarkı dinleyelim hemen ardından. Profesör Doktor Sinan Canan bir röportajı da burada olacak. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi. Beynimiz ve bedenimiz birbirini nasıl etkiliyor ve beynimizin beden sağlığımız üzerindeki etkileri neler? Bunların cevaplarını verdiği çok güzel bir röportaj yaptılar Ebru ile beraber. Onu birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde kısa bir aramız var.
Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
Sinan Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Beynimiz vücudumuzun en üst kontrol merkezi diyoruz.
Evet.
Ama duygularımız beynimizi etkiliyor mu? Bu da bizim sağlığımızı olumsuz etkiler mi acaba?
Valla şöyle söyleyeyim öncelikle. Şimdi beyin en üst kontrol merkezi deyince ya da ben böyle sürekli beyin anlattığımda insanlar böyle hani beyni bir efendim başına buyruk bir padişah falan gibi algılıyorlar.
Evet,
hani
öyle
böyle,
algılıyoruz.
Hani böyle bir her şeyin üstündeymiş falan gibi algılanıyor ama ben o durumda hep şeyi söylerim. Dışarıda kendi başına zıplayarak gezen bir beyin görmememizin bir nedeni, hı-hı, var. bütün beden olmadan beyin bir anlam ifade etmiyor. Beyinle beden arasında çift yönlü ve çok yoğun bir etkileşim var. Bedenimizde olan bitenler beynimizi, beynimizde olan bitenler de bedenimizi etkiliyor. Bir kere meseleye böyle bir bütüncül açıdan bakmak şart. Biz işte gerek tıp fakülteleri olsun, gerek benim şimdi görev yaptığım psikoloji bölümlerinde olsun, bu işlevleri anlatırken işte beyni ya da vücudun başka yerlerini parçalar halinde anlatıp sonra öğrencilerden birleştirmelerini istiyoruz ve genellikle o birleştirme zor oluyor. Çünkü bütün sistemi bir anda düşünmek biraz zor ama özellikle yani beynimdeki düşünceler bedenime nasıl etki ediyor derken evet çok etki ediyor ama bedenimizdeki olaylar da doğrudan işte malum son gün zamanlarda işte bağırsaklardaki bakterilerin beyne etkilerine kadar bir sürü mesele girmeye başladı gündeme. Şimdi özetle şunu söyleyeyim, bu duygular aslında işte genellikle biz kalpten böyle göğsümüzde falan hissettiğimiz için heyecanımızı falan hep böyle sanki beynin dışında bir şeymiş gibi kültürel olarak da öyle bir kabulümüz var. Ama bugün bildiğimiz kadarıyla duygusal bütün devrelerimiz beyinde yer alıyor. Özellikle beynin bilinçsiz kısımlarında. Biz buralara bilinçle ulaşamıyoruz. Oralarda ne olduğunu bilmiyoruz. Bunları istemli olarak kontrol edemiyoruz. Daha da fenası bunlar dile ve hafızaya doğrudan ulaşmadığı için çok erken yaşlarda, daha doğru dürüst hafızamızın oluşmadığı zamanlarda oluşmuş olan duygusal kalıplar bazen ömür boyu bizimle beraber geliyor. Ve işte malum bu psikologlar işte dinlerken bir çocukluğunu anlattırıyorlar, oradaki travmaları bulmaya çalışıyorlar ya, o duygusal kalıpların bütün hareketlerimizi yaşam içinde etkilediğine dair çok fazla kanıtlarımız var. Şimdi en temelde şöyle söyleyeyim, bugünkü insanın en önemli problemi negatif duygulanımlar ve özellikle de bu işte aşırı stres vesaire gibi durumlar. En fazla çalıştığımız, bildiğimiz hikayede bunlar üzerine derlediğimiz bilgilerden kaynaklanıyor. Bizim yüz binlerce senedir yaşadığımız hayata hiç benzemeyen bir hayatımız var insanoğlu olarak şu anda.
Stres arttı bir kere
değil mi? Çok arttı. Çünkü şöyle uyumsuz bir ortam bize. Yani bu ortamı biz yaptık. Şu anda yaşadığımız medeni ortamı biz ürettik. Ama kendimize göre üretmemişiz pek, o anlaşılıyor. Yani işte eğitimden iş hayatına, işte efendim evimizin düzeninden tutun yediğimiz içtiğimize kadar her şey benim tırnak içinde fabrika ayarı dediğim şeylere bayağı bir uyumsuz.
Doğayla uyumsuz.
Bizim doğamızla uyumsuz dolayısıyla. Şimdi 200 bin sene önceki insanoğlu, ki insan 200 bin senedir burada gibi yaklaşık. 200 bin sene önceki insanın ayarları nasılsa bugün bizim ayarlarımız da aynı. Çünkü bir organizma 200 bin senede değişmez. Yani çok küçük değişiklikler olabilir ama büyük böyle majör işte efendim metabolizmasında ya da beynin işleyişinde büyük bir değişiklik beklemezsiniz. Dolayısıyla 200 bin sene önceki insan bu çıplak bedenle tabiatta nasıl hayatta kaldıysa biz de bugün aynı ayarlara sahibiz, aynı şeyleri istiyoruz, aynı şeylerden korkuyoruz. Daha da fenası, mesela stres bağlamında bir örnek vereyim. Şimdi tabiatta stres bizi hayatta tutan güzel bir şey. Bütün canlılar strese girerler. Ne zaman? İşte bir avcı kovaladığında, aç kaldığında, bir yerde sıkıştığında, ya yani bir darlık durumunda kaldığında bir stres reaksiyonu oluşur.
Aslında o kadar da kötü bir şey değildir. Bir kısmı elbette da faydalıdır.
Zaten o olmasa, mesela bazı operasyonlar var. Biz yapıyoruz hayvanlara. Beyninin stres merkezine hasar veriyoruz. Bu hayvanlar hiç yani acıkınca yemiyorlar bile. Anlatabildim mi? Ya yani da tehlikeden hiç kaçmıyorlar bile. Çünkü o stres sistemi aynı zamanda kırmızı alarm görevi görüyor. Ve sizi stresten uzak tutuyor. Ama tabiata bakın, işte hep verdiğim örnek, aslan ceylanı kovalıyor. Belgesellerde izliyoruz ve genellikle ceylan kaçsın kurtulsun isteriz hep. Evet. Masum ceylan, çok böyle empati yaparız ona. Genellikle de belgesellerde bazen o ceylan şanslıdır, kurtulur. Sonra ceylanı çekmeye devam ederler mesela. Ceylan 5 dakika sonra olduğu gibi otlamaya devam eder. Hiç yani bu işte aslanlar her gün beni kovalıyor, Allah kahretsin ben ne yapacağım diye böyle dertlenen bir ceylan göremezsiniz. Ya da efendim aslan elinden o ceylanı kaçırdığı zaman bir köşede oturup ya ben çoluk çocuğa ne diyeceğim, gene avlanamadım, işte Allah kahretsin benden adam olmaz gibi bir aslan da görmüyoruz. Aslında o süreç biter bitmez stres bitiyor.
Keşke biz de yapabilsek değil mi? Tabii. İşteki stresi alıyoruz, eve götürüyoruz, ertesi sabah tekrar getiriyoruz ve onu yaşamaya günlerce devam ediyoruz.
Tabii ki bu stres devresi normalde böyle işler içinde tabiatta. Yani biz de mesela işte avlanacağımız zaman, tehlikeden kaçacağımız zaman devreye giriyordu. Ve ondan sonra süren ya da işte bizim kronik stres dediğimiz bir durum pek olmuyordu muhtemelen hayatımızda. Şimdi bizim vücudumuzda başka bir stres sistemi olmadığı için stres sistemi tektir. İşte beyinde amigdala diye bir yerden başlar. Tabii böbrek üstü bezlerimize kadar inen bir sürü sistemi ilgilendirir. Her sabah trafikte faaliyete geçiyor. Her sınav döneminde öğrencilerin vücudunda faaliyete geçiyor. Efendim işte kredi kartı ödeyeceğiniz zaman faaliyete geçiyor. İşte ekonomide bir dalgalanma oluyor, harekete geçiyor. Siyasi bir şey oluyor, harekete geçiyor. Yani devamlı olarak bu sistem bilinçsiz de bir sistem olduğu için dışarıda ne olduğunu da çok bilmiyor. Ama diyor ki strese girmem lazım. Ben bari salgılayayım bir takım hormonlar. Ve normalde tabiatta sizin hayatınızı kurtaracak o hormon salgıları sürekli olarak yüksek kaldığında bu sefer vücudunuzu öldürmeye başlıyor. En iyi bilinen örneği, beynimizde kırmızı alarm çaldığı zaman oradan bir hormon salgılanıp tabii böbrek üstü bezlerimize gider. Böbrek üstü bezlerimizden de artık herkesin çok bildiği kortizol diye bir hormon salgılanıyor. Kortizolün işine bizim kan şekerimizi yükseltecek, böyle kaslarımıza daha çok kan gitsin diye ortamı hazırlayacak, kalbimizi falan hızlandıracak. Artı bağışıklık sistemimizi biraz baskılayacak ki enerji oralara harcanmasın falan gibi. Ama tehlike geçince bunun azalması ve her şeyin normale dönmesi gerekiyordu. Her gün yüksek olursa bu hormon, ki şehirli insanda kortizol düzeyleri hep çok yüksek. Bir kere beyine gidiyor yüksek miktarda gittiğinde ve beynin özellikle başta hafızayla ilgili bölgeleri olmak üzere küçültmeye başlıyor. Beynimizin tamamında küçültücü bir etkisi var. Beyin hücrelerinin ölümüne sebep oluyor. Devamlı kan şekerini yükseltici etkisinden dolayı şeker hastalığı vesaire gibi şeylere uzun dönemde sebep oluyor. Bağışıklık sisteminin uzun süreli baskılanması yine hem enfeksiyonlara hem kanser gibi istenmeyen reaksiyonlara açık bir vücut oluşturuyor zaman içerisinde. Yani stres bugün işte ne diyelim modern hayatta yaşayan insanın en önemli problemlerinin bence birinci sırasında. Stresi yönetme becerisi de bu dönemin en önemli becerisi. Tekrar söylüyorum, buna yapabileceğimiz bir şey yok. Bu vücuttaki stres sistemi böyle. Sorun bizim oluşturduğumuz bu günlük hayat rutini bizi çok fazla strese sokuyor. O yüzden arada bir böyle işte bu döngüden bir çıkmak. Mesela dünyada biliyorsunuz bu farkındalık, meditasyon vesaire egzersizleri gittikçe daha popüler hale geliyor. Sebebi bu. İnsanlar bu döngüden çıkmanın bir yolunu arıyorlar.
Aslında şehirde olduğumuz için belki de bu tabii meditasyon. Ki, yani ki. Çıkıp bir doğa yürüyüşü yapma aynen şansımız öyle. Her zaman yok.
Mesela dağlarda yaşayan insanların böyle stres, meditasyon falan gibi dertlerin olduğunu ben pek düşünmüyorum. Özellikle işte Toros dağ köylerinde falan yaşayan insanların o gerçekten dünyaya ve hayata bakış tarzları çok çok farklı mesela bir şehirli insana göre. Çünkü onların dertleri daha gerçek, onların stresleri daha faydalı stresler. Bizde sürekli ama arka planda. Şimdi olumsuz duygulanımların yarattığı bir şey stres ve beynin vücutla ilişkisine baktığınız zaman beyin vücudu hissettiği, algıladığı duygulanıma göre bir şekilde ayarlama yeteneğine sahip. Bütün hormon sistemini bir kere beyin kontrol ediyor. Siz diyelim işte böyle istenmeyen kötü bir duygulanım yaşadınız. Mesela uzun süre üzüldünüz ya da efendim bir şeyden dolayı devamlı bir gerginlik ya da anksiyete yaşıyorsunuz. Bunlar devamlı bütün vücudunuzun hormon sistemini etkiliyor. Ben şimdi biraz önce sadece kortizolü söyledim. Ama 40'ın üzerinde hormon var vücutta. Bu işlerde görev aldığını bildiğimiz, kim bilir bilmediğimiz daha neler var. Ve bu hormonların genel olarak iyileri azalıyor, kötüleri hep artıyor. Bir böyle kötü bir kokteyl var. İşte bu kokteylin içinde kortizol var, adrenalin var. Özellikle adrenalin uzun süre yüksek olması kalbi ve damar sistemine çok yorucu bir etki yapıyor. Bir de iyi kokteyl var. Mesela işte dopamin, serotonin, işte endorfin gibi maddeler bunlar. Bunlar da uzun dönemde streste ya da olumsuz duygulanımlarda miktarları azalan şeyler. En önemlilerinden biri de oksitosindir bu maddelerden. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Arttırması aslında çok kolaydır. Nasıl? Bu çok faydalı bir kimyasal. Birine sarıldığınızda oksitosin salgılıyor vücudunuz. Yani böyle ilginç bir şey var.
Şimdi şahane, oksitosin, çok da kolay.
Tabii ne iş yapıyor? Normalde annelerde işte çocuk doğum sırasında bebeğin rahimden itilmesini sağlayan ya da anne emzirdiğinde sütün memeden fışkırmasını sağlayan hormondur. Ama aynı zamanda böyle bir şefkat ve toplumsal bağlılık hissini de oluşturan bir hormondur. İlginç bir şekilde oksitosin düzeyleri yüksek insanların bağışıklık sistemi rahatsızlıklarına ve kanser gibi rahatsızlıklara daha az yakalandıklarını biliyoruz. Ömür uzatan hormonlardan bir tanesi. Ve oksitosinin salgılanması da öyle pek tesadüfen olmuyor. Annelerde zaten fizyolojik olarak var ama insanların diğer insanlarda normal sosyal hayattaki olumlu etkileşimler oksitosin salgısına sebep oluyor. Birisiyle tokalaştığınızda bile oksitosin salgılıyorsunuz. O yüzden işte bir meşhur bir doktor var bu oksitosin konusunda çok çalışan. Onun bir reçetesi var. Dr. Love diyorlar ona, Dr. Aşk. Günde diyor 8 kere kucaklaşın. Günde 8 kez kucaklaştığınızda oksitosin sadece bu faydaları yapmıyor, gerginliğinizi de azaltıyor. Mesela kırmızı alarm sistemi vardır beyinde, amigdala denen küçücük bir yer. orası coştu mu bizim vücudumuzda her şey coşuyor. Oksitosin gidip oranın düğmesini kapatıyor mesela. O yüzden sevdiğiniz insanlarla bir arada olduğunuzda dert, keder, tasa
azalır. Sosyalleşmek o zaman ömrü uzatan elbette bir şey.
Fakat olumlu bir sosyalleşme. Yani gerçek duygusal paylaşımlar içeren. Yani insanların böyle negatif enerjilerini boşalttıkları amaçsız eğlenceler pek bunu sağlamıyor. Ama oksitosinler de artıyor diye bakarsanız bir grup insanla koro kurup şarkı söyleyin. Oksitosin tavan yapıyor. Hı hı. İşte diyelim bir futbol takımı kurup futbol oynayın. Takım arkadaşlarınızla birlikte oksitosin salgılıyorsunuz. Bir olma, beraber olma duygusunun oluştuğu hemen hemen her yerde oksitosin başrolde görev alıyor. Peki. Ve daha da önemlisi oksitosin arttıkça hem karşınızdaki insana güveniyorsunuz hem de güvenilirliğiniz artıyor. Yani siz de oksitosin arttığı zaman karşıdaki insan da size daha fazla güveniyor. Çünkü ona güven verici hareketler yapıyorsunuz. Böylece toplumsal yaşam aslında destekleyen bir şey. Hormonal sistemimiz bir arada olmamız için çırpınıyor adeta. Ama biz yalnızlaştıkça bu stresler bizi daha fazla vuruyor. Aslında buradan çıkarılacak en önemli sonuç o. Diğerleriyle beraberlik, diğer insanlarla olumlu sosyal ilişkiler bizi birçok sıkıntılı, stresli durumdan kurtarıyor. En önemlisi de bağımlılıklardan kurtarıyor bizi. Bağımlılıkların en önemli nedeni sosyal izolasyon bugün bildiğimiz kadarıyla.
Aslında bağımlılık hani böyle sadece alkol ya da sigara gibi madde bağımlılığını daha çok konuşuyoruz. Ama şimdi Evet. Sosyal medya, belki kitap bağımlılığından da bahsedilebilir yani.
Valla bağımlılığım yok diyen insan bu devirde, özellikle şehirli bir insansa, muhtemelen ne bağımlı olduğunu bilmiyordur, öyle söyleyeyim. Çünkü çok fazla bağımlılık nesnemiz var. Bu da bizim zayıf yaratıklar olmamızdan kaynaklanmıyor. Maalesef çok fazla sanayi ve teknolojik üretim yaparak kendimizi bağımlı kılacak çok fazla alternatif üretebiliyoruz. Mesela neden tabiatta alkolik bir hayvan görmüyoruz da insan alkole bağımlı oluyor? Çünkü tabiatta alkol çok azdır. Siz onu böyle litrelerce üretip havalı şişelere koyup da satabilen tek canlı olduğunuz için o beyninizdeki ödül sistemini etkiliyor alkol. Onu aşırı kullanabiliyorsunuz. Aşırı kötüye kullanabiliyorsunuz. Suistimal var burada. Ve bunu bir tek biz yapabiliyoruz.
Aslında ödülden de çıkıyor bir süre sonra.
Aynen öyle. Bağımlılığa dönüşüyor işte. Sadece işte alkol, sigara ya da uyuşturucu maddeler değil. İşte dediğiniz gibi teknolojik her türlü cihaz. Bugün elimizdeki cep telefonları, geçenlerde bir öğrencilerle bir sohbetimizde konusu geçmişti. İşte Ay'a gönderilen Apollo 11 miydi o Amerikalıların gönderdiği ilk şey? Onun bilgisayarlarının 1000-2000 katı güçte bilgisayarlar şu anda cebimizde var. Adamlar onunla Ay'a gidip geldi. Biz sadece mesela selfie çekiyoruz. Ya da işte efendim orada birbirimize böyle garip garip mesajlar atıyoruz falan filan. Hani o işlemci gücünü ne için kullanacağımızı bile bilmiyoruz. Sadece eğlencemize yönelik bir kullanım söz konusu. Tabii ki bu kadar büyük bir bilişsel imkan, bu kadar büyük bir kompütasyon gücü bizi kendisine acayip bağlıyor. Çünkü yapabileceğimiz şeylerin sınırı yokmuş gibi hissediyoruz. Bir düşünsenize, yani bir ülkenin yöneticisine bir sosyal medya hesabı üzerinden doğrudan laf atabildiğiniz bir dönemdeyiz. Yani doğrudan onun hesabına gidip ona bir şey söyleyebiliyorsunuz ve şu ana kadar, mesela 20 sene öncesine kadar bile bir insanın hayal edebileceği bir şey değildi bu. Ama artık öyle bir vasatta yaşıyoruz. Tekrar söyleyeyim, insan beyninin ayarları 200 bin yıllık. Biz böyle bir şeye hiç hazır değiliz. Sosyal medyadaki ilişkileri, o laf atmaları, konuşmaları, kavgaları ya da sevgileri gerçek zannediyoruz. Halbuki onların hiçbiri gerçek değil. Beynimiz bunu gerçeğiyle sahtesini ayırt edemiyor. Bu çok ince bir nokta. Mesela bugün en çok boşanma sebeplerinin başında geleni sosyal medya kullanımı. Çünkü eşler bakıyorlar, sınırsız alternatif var. Ben diyor evdekinin dırdırına niye katlanayım, o zaman bu alternatiflerden birini kullanırım. Ama onların hiçbirinin gerçek alternatifler olmadığını çok acı tecrübelerle öğreniyor daha sonra. Fakat beynimiz orada mesela bir fotoğrafın altındaki beğen tuşuna basmayla gerçek dünyada bravo çok güzel yaptım demeyi aynı şekilde değerlendiriyor. Biz bunu beyin şeyinden görüyoruz, beyin araştırmalarından. Sizin oradaki sanal etkileşiminizi gerçek sanıyor beynimiz. Ve o yüzden insanlar bu cihazlara son derece bağımlı oluyorlar. Düşünün. İşte tren bekliyorsunuz, otobüs bekliyorsunuz. Elinizdeki bir cihazla yüzlerce insanla aynı anda ilişkiye geçmiş gibi bir doyum yaşıyorsunuz.
Peki oksitosin salgılatıyor mu bu?
Tabii ki. Oksitosin, dopamin, bütün hormonları salgılattırıyor. Ama sorun çok kısa pikler halinde ve sonra beklentiniz yerine gelmediğinde tam tersi bunların salgısı aşırı miktarda azalıyor. Gerçek ilişkiler çok daha zahmetli, uzun süreli ve daha yumuşak geçişli. Ama burada her şey çok sert. Mesela herkesin çok yakından bildiği artık bir gerçek var. Sosyal medya üzerinden yazışarak en basit konuları bile tartışmaya başladığınızda çok kısa sürede kavga çıkar. Çünkü iki insan karşı karşıya olduğunda, yüz yüze baktıklarında, kelimelerle iletişim kurduklarında, beden dillerini kullandıklarında, karşıdaki insanın beden dilinden aldığınız donelerle beyniniz bir sarı alarm modunda çalışır. O amigdala gene aktif olur. Der ki bak ters bir şey söyleyebilirsin. Karşındaki şöyle üzülebilir. Fakat internette arada bir monitör ya da cihaz olduğunda bu sistem çalışmıyor. Biz mesela o yüzden mesela bizden yaşça, mevkice, tecrübece çok büyük insanlara rahat rahat aklımıza gelen her şeyi söyleyebilir tabii hale geliyoruz. Böyle bir frensizlik hali oluşturuyor aynı zamanda. Özetle hazır değiliz bu sisteme. Hazır olmadığımız sistem, biz yaptık ama biz hazır değiliz. Bizi çok hızlı kapıyor. Özellikle gençlerin ben 7 yaşına kadar asla dijital cihazlarla karşı karşıya getirilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
Çok önemli bir bilgi. Bütün dinleyenlerimize evet iletelim.
Tekrar 7 söylüyorum. Eline verdikten sonra almayı kastetmiyorum. Sakın ha. Bir kere aldıysa sakın elinden almayın. Öyle bir şey olmaz. Çünkü elinden aldığınızda dünyanın en kıymetli şeyi o olacak onun için. Hiç karşılaşmaması gerekiyor.
Ama maalesef şimdi hani ya televizyon ya tabletler, bir şekilde telefonlar çok küçük yaşlarda, belki de 2 yaşından itibaren hani çocuk oturup azıcık konuşmaya başladığı zaman orada çizgi filmler açılıyor. Bir takım hani görsel evet ve renkli bir dünya aslında. Evet.
En önemli sorun da şu, bakın. Mesela müzik dinlemenin tadı kaçalı bir 15 sene falan oluyor. Bunun sebebi de bu MP3 dediğimiz format internette işte yayılmaya başladıktan sonra artık biz beğenmediğimiz şarkıları hemen çarpıya basıp kapatabilen, şimdi kasetleri ya da uzun çalarları, plakları hatırlayın. Hı hı. Yani ona bir zaman ayırmanız gerekiyordu ve işte bir onun bir ritüeli vardı, takacaktınız, koyacaktınız.
Çok
işte
da keyifliydi.
Saracaktınız, dinleyeceksiniz. Şimdi çok hızlı tüketerek mesela hemen çarpıya basıp kapatabiliyoruz. Ve istediğimiz şeyi istediğimiz zaman dinleyebilmenin özgürlüğünü yaşadığımızı düşünüyoruz. Fakat bu bize şöyle bir şey yapıyor, sabırsız bir hale geliyoruz biz. Mesela çocukların interaktif cihazlarla oynarken istemedikleri her anda çarpıya basıp kapatabilmeleri, gerçek hayatta sıkıldıkları derste artık zihnen orada olmamalarını getiriyor. O çocuk çarpıya basıp kapatamıyor çünkü o dersi.
Tahammül gücümüzü
tabii
azaltıyor.
Ve işte dikkat eksikliği, hiperaktivite falan dediğimiz meselelerin altında aslında altını çok güzel arka planı oluşturan bir şey. O dijital cihazlarda dünya sizin. İstediğinizi istediğiniz an yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman çarpıya basarsınız, istediğiniz şeyi başından sonuna seyredersiniz. Tamamen size kalmış ama dış dünyanın ritmi diğerlerine bağlı. Dolayısıyla o dış dünyayla uyumsuzluk başlıyor ve çocuklar kafalarını o cihazlardan kaldırmıyorlar. İşte cihazı kapatıp annesine babasına dönse ya odasını toplaması gerekecek ya sofraya gitmesi gerekecek. Yani bir takım sosyal
peki,
görevler başlayacak.
Bağımlı bir çocuğumuz var ki şu andaki hani ortaokul lise döneminde olan çocukların pek çoğunda bu var. Hani çok uzun süreler geçiriliyor. Dersin, ailenin, belki de yemek yemenin bile önünde geliyor bilgisayar. Evet. Böyle bir çocuğumuz var. Ne önerirsiniz? Nasıl kurtarabiliriz?
Şimdi birincisi bağımlılığın teşhisi kolay değil. Yani her işte bilgisayar ya da tabletle vesaire çok zaman geçiren çocuk bağımlı demek değil. Bağımlılığın birkaç tane kriteri var. Mesela sosyal hayatını bir kere bozuyor olması lazım. Artı mesela onu kullanım miktarı ile ilgili yalan söylemeye başlamış olması lazım. Çünkü çocuklarda çok olur. Ben o kadar oynamadım ki, o kadar evet yapmadım ki. Ya da onunla geçirdiği vakti saklama ihtiyacı doğmaya başlar. Yahut onunla vakit geçirmek için çok hayati şeylerini ertelemeye başlar. Mesela yemesini, içmesini vesaire. Bunun gibi birkaç tane kıstası var bu işin. Bir kere onun bir uzmana danışılması gerekiyor. O çocuğun özel durumuyla ilgili. Hı hı. Ama hakikaten bağımlılık derecesinde bir durum varsa bir kere bu tedavilik bir durum. Çünkü bağımlılık bir rahatsızlık. Ve bu rahatsızlık da aslında bağımlılık konusu söz konusuysa beyinle ilgili bir şey. Beyindeki ödül mekanizmasının bir şeye aşırı bağımlı hale gelmesi. Bu ilaçla falan düzelmiyor. Onu hemen söyleyeyim. Yani böyle bir mucize bir ilaç yok ki bir gün vereyim çocuk ertesi gün normale dönsün. Şimdi anne babaların ya da bazı maalesef uzmanların yaptığı bir şey var. Çocuğun elinden o bağımlılık nesnesini almak. Fakat yerine bir alternatif koymadığınız zaman çocuk bu sefer özlemeye başlıyor. Bu daha tehlikeli. Özlemek o nesneyle bir duygusal bağlantı oluşturup hayatındaki en önemli şey haline dönüştürüyor. Bir örnek anlatayım. Bir arkadaşımdan naklen anlatıyorum bunu size. İki tane çocuğu çok şiddetli cihaz bağımlısı. Bir gün daha evine götürüyor çocukları, işte görsünler benim çocukluğumda oynadığım yerleri falan diye. Çocuklar tabii kafalarını şeyden kaldırmıyorlar. Adamcağız da bakıyor yapacak bir şey yok. Çocukları bırakıyor işte cihazlarıyla baş başa. Çıkıyor ağaca bir tane eskiden yaptığı gibi lastikten salıncak kuruyor. Kendi kendine sallanıyor. Bir ara çocuklar dışarıda gacırtıyı duyunca ne oluyor falan diye bakıyorlar. Adam diyor ki işte salıncak kurdum sallanıyorum. Çocuklar salıncağı bir keşfediyorlar. 6 gün boyunca hiçbiri cihazlarına elini sürmüyor ondan sonra. O salıncağın keyfi çocukların tekrar cihazlara dönmesine engel oluyor. Şimdi onun yerine bir şey koyabilmeniz gerekiyor. Bizim hayatımızda maalesef alternatifler de bitti. Yani çocuklarımıza kızıyoruz ama bizim de alternatifimiz kalmadı. Mesela bir düşünsün erişkinler, anneler, babalar. O cihazlarını, telefonlarını, televizyonlarını kapattıkları zaman. Evde elektrik kesildiği zaman ne yapabiliyorlar onu bir düşünsünler. Dolayısıyla bu biraz hayat mühendisliği ile ilgili bir şey. Her bağımlılığın, özellikle bu tip dijital bağımlılıkların tedavisi evde rahatlıkla yapılabilir. Ve onun için de yerine koyacak eğlenceli, gerçek ve doğal bir şeylerimiz olması lazım.
Aile bağlarımızı güçlendirip mesela, beraber zaman geçirip. Aynen.
Bir şöyle bir kart oyun, bir ne derler ona, board oyunları var ya, bu işte borsadır, şudur budur. O bir kere oynasınlar mesela yıllar sonra, artık oynayan kalmadı. O acayip oksitosin salgılatan oyunlardır onlar.
Süremizin sonuna geldik hocam. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Sinan Canan'la beraberdik. Tekrar teşekkürler.
Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, çok keyifli bir sohbetti. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli. MBA'in kitabını mutlaka Sinan Canan'ın okumanızı tavsiye ederim. Başka bir dünyaya gitmenizi sağlıyor. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ayrılan süreyi doldurduk. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Haftaya Perşembe yine 14.05'te biz tekrar burada olacağız. Radyo Doktoru @trt.net.tr'den, TRT TV mobil uygulamasından, sosyal medyadan, Radyo Doktoru'ndan bize ulaşabilirsiniz. Yapımda Didem Öztaşbaşı, Teknik Masa'da Ayhan Taşçı ve bizim YouTube kanalımızdan bizim bu programların devamını çekimi için çalışan sevgili kameramanımız Tolga Kökten'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşene dek sağlıklı kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.